Ayrım 2. Fıtrat, İsmail Saymaz. Sayfa 23. 1. Bölüm. Fıtratın Tarihi. İki devlet, bir memiş. Grizu gazı maalesef madenlerin tabii bir parçasıdır. Grizu patlamalarını %100 önlemek mümkün değildir. Dünyanın birçok yerinde bu ne yazık ki bu işin kaderidir. Bunu sağa sola çekmeye kimsenin ne fikri ne düşünce derinliği yetmez. Niye yetmez? Senin kadere imanın yoksa ben seninle tartışacak değilim. Benim söylediğim mesele başka. Bu olayın fıtratında, kaderinde bu var. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Zonguldak Karadon'da 2010 yılında 30 madencinin ölümünden sonra. http://www.radikal.com.tr/politika/basbakan-erdogan-kaderde-israrli-998-012/. Kömür ocaklarında bu olaylar hiç olmaz diye yorumlamayalım. Bunlar olağan şeylerdir. Literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Bunun yapısında, fıtratında bunlar var. Hiç kaza olmayacak diye bir şey yok. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Soma'da 2014 yılında 301 madencinin ölümünden sonra. http://www.radikal.com.tr/Türkiye/bu-isin-fitratinda-kaza-var-119-21-25/. Osmanlı'dan miras. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kader ve fıtrat sözcüğünü ilk kez sarf ettiği Zonguldak, Osmanlı'nın iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ilk düzenlemesi olan Dilaver Paşa Nizamnamesi'nin çıkarıldığı şehirdi. Kömür üretimini artırmak için 1867'de hazırlanan nizamname, fıtrat deyip geçmeden bir kölelik türü olan zorunlu çalışmayı kısmen kaldırmış, gece açıkta yatan işçilere koğuş yaptırılmasını ve işçilerin liyakatine göre ücret almasını karara bağlamış, çalışma süresini 10 saatle sınırlandırmıştı. Doktor Murat Özveri, İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve İş Cinayetleri, Birleşik Metal İş Yayınları, İstanbul 2015, sayfa 25-27. Bundan 2 yıl sonra 1869'da Madin Nizamnamesi kabul edildi. Dilaver Paşa Nizamnamesinden farklı olarak bütün ülkede geçerli kılınan bu nizamname ile zorunlu çalışma tümüyle kaldırılırken işverene kaza halinde önlem alma ve kazanın bildirimi yükümlülüğü getirildi. Madende doktor ve eczacı bulundurulması zorunluluğu kabul edildi. AGE sayfa 27. Doktor Murat Özveri'ye göre bu nizamnameler yazılı olmaktan öteye gitmedi. 1909'da çıkarılan tatil-i eşgal kanunu ile sendikalaşma yasaklandı. Bu yönüyle fıtrat ifadesi Erdoğan'ın övüşte söz ettiği Osmanlı mirasının bir parçasıydı. Maden üreticileri önlem almak gereksinimi duymamışlardır. Kaza olana kadar önlem almama, kazanın nedeni işçinin eğitimsizliği, kurallara uymaması, yapmaması gereken davranışları yapmış olması gibi gerekçelerle işçiyi yükleme anlayışı bugüne taşınan bir gelenek olmuştur. Osmanlı'da işverenler kazanın suçunu kaza nedeniyle sakat kalan ya da ölen işçiye yükleyerek işin içerisinden kolayca çıkabilmişlerdi. AGE sayfa 29. Amele memiş çavuşun hakkı. Dönemin ekonomik tablosuna yakından bakmak gerekirse, ikinci meşrutiyetin ilan edildiği 1908 yılı öncesi ve sonrası Osmanlı tarımsal ham madde ihraç edip sanayi ürün ithal eden yarı sömürge bir ülkeydi. Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, 1908-2009, İmge Kitabevi, 21. Baskı, Ankara 2005, sayfa 20. Osmanlı'da 1915 sayımı itibariyle sanayi işletmesi sayısı 255'ti. Bunlardan 72'si 1908'den önce kurulmuştu. AGE sayfa 33. İşçi sayısı 13.485'ti. Toplam nüfus ise 18,5 milyondu. Tevfik Çavdar, Türkiye Ekonomisinin Tarihi, 1900-1960. İmge Kitabevi, Ankara 2003. Sayfa 108/121. Cumhuriyetin başlangıç evresinde Anadolu'dan görünüm pek farklı değildi. 1921'de sanayi işletmesi sayısı 33.053, işçi sayısı ise 76.058'di. AGE sayfa 178. 1927 yılında 256.855 işçiden 22.684'ü ise 14 yaşından küçüktü. AGE sayfa 206-207. Henüz Cumhuriyet ilan edilmeden Kurtuluş Savaşı'nı yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin çıkardığı yasalardan ikisi Zonguldak ve Erili'deki maden işçilerin hukukuna yönelikti. Kanunu gündeme getirdiği için Bolşeviklikle suçlanan iktisat vekili, Ekonomi Bakanı Celal Bey Bayar, madenlerde işçilerin kırbaçla çalışmaya zorlandığını, bu koşulların yalnızca maden sektöründe değil, bütün işçiler için geçerli olduğunu, yürürlükteki birkaç kanunun da uygulanmadığını savundu. Bayar'a göre işçilerin hepsi aç ve çıplaktı. 80 kuruşluk günlük ücretin yarısı ekmek bedeli olarak kesilmekteydi. AGE sayfa 31. Kömür üretimini artırmak için çıkarılan iki yasayla ilk kez çalışma saati 8'e indirildi. Fazla mesaiye iki katı ücret ödenmesine karar verildi. Madende 18 yaşın altında işçi çalıştırılması yasaklandı. Özveri sayfa 31-32. Bu kanun öyle bir basınç altında çıktı ki Ankara'nın en meşhur caddesine adı verilen Bolu Milletvekili Tunalı Hilmi Sey, maruz kaldığı komünistlik suçlaması karşısında TBMM kürsüsünde isyan etti. Amelenin hukukunu temin için bir söz söylendiği zaman da belki yalnız değil mecliste, bütün Türkiye'de öyle bir fikir, öyle bir Halit Ruhi uyanıyor ki meydana bir komünistlik çıkıyor. Katiyen efendiler, memlekette esnafı düşünürken, memlekette köylüyü de düşünürken bu his meydana gelmiyor da amele sözü ortaya atılır atılmaz bu his meydana geliyor. Arkadaşlar, sosyalistik Avrupa'da amele menbaından çıktığı için zannoluyor ki amele kelimesini telaffuz eder etmez sosyalistlikten ve komünistlikten dem vuracağız. Katiyen değildir. Benim köylü memiş çavuşumla amele memiş çavuşum arasında katiyen fark yoktur. AGE sayfa 32. Ereğli'de 282 ölü. Kuşkusuz amele memiş çavuş ile memiş bey arasında tarihsel bir fark vardı ve Türkiye Cumhuriyeti memiş beyden yana saf tutmuştu. Bu nedenle 1921'den 1936'ya kadar 5 kez iş yasası çıkarma girişimi olduğu halde sonuç alınmadı. 1932 yılındaki iş yasası tasarısı bile görüşleri alınmak üzere işverenlerin yönettiği Ereğli Havza-i Fahmiye Amele Birliği'ne gönderildi. Birliğin işverenleri destekleyen bir rapor göndermesi üzerine hazırlanan hülasa, iş kanunu hakkında işçilerin tahassusatı ve patronların serd ettikleri mütalaya karşı cevabı, başlıklı nota göre işçiler acınası haldeydi. Yabancı ve yerli işverenler yevmiyelerin tayininde veriliş tarzında işçiyi köle gibi kullanmakta, vatandaşlara birer köpek kadar kıymet vermemekte en mühim amildirler, etkendirler. Zavallı amele, zavallı hakiki ve asil Türk vatandaşı izbelerde kuru tahta üzerinde sıhhi, sağlığa dair ve içtimai, sosyal bir ihtiyacını tatmin edemeden aç, çıplak, mahkûr, kısıtlı, zelil, düşük bir hayata değil bir cehennem azabına müstarak batmış bulunuyor. İşçiler günde nihayet bir ekmek ve bir tütüne çalıştırılmaktadır. Bayramlarda bile cebren, zorla iş yok tehdidiyle çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Günlük çalışma süresi de hiçbir zaman 14-16 saatten aşağı değildir. İşçilerin yıllık ücretlerinin toplam tutarı olan 300 lira ancak bir ekmek kaygı temin etmekte ve kuru tahta üzerinde bir hayvanın bile tiksineceği tarzda yatmasını mecburi kılmaktadır. AGE sayfa 37-38. Ziya Haşim'in hazırladığı bu raporu 1934'teki iş yasası tasarısı öncesi Amerikalı uzmanların sunduğu rapor izledi. Rapora göre Türkiye'de ücretler düşük, günlük çalışma süresi 17 saate çıkmaktaydı. İş güvenliği yönünden önlemlerden en iyisi dahi ilkeldi. Ereğli Kömür Havzası'nda 1927-1932 arasında meydana gelen kazalarda 282 işçi ölmüş, 3109'u yaralanmıştı. AGE sayfa 39. 1930'lardaki tek kayda değer gelişme Umumi Hıfz-ı Sıha Kanunu'nun çıkarılması oldu. 12 yaşından küçüklere çalışma yasağı getiren, 12-16 yaş arası çocuklarda çalışmayı 8 saatte sınırlayan ve gece mesaisini yasaklayan yasa, kadınlara gebelik öncesi ve sonrasında 3'er hafta izin tanıdı. İş güvenliği önlemlerinin tüzükle belirleneceği vurgulandığı halde tüzük çıkmadı. AGE sayfa 42. Kitlerin doğuşu. Cumhuriyetin önünde savaştan yara bereği içinde çıkmış ve iş gücünü savaşlarda yitirmiş, ülkeyi kurtuluşa erdirme sorumluluğu vardı. 1923'ten 1930'a kadar liberal piyasa ekonomisi denendi. Sanayileşmeyi destek için çıkarılan Teşviki Sanayi Kanunu kalkınmaya da yoksulluğun yenilenmesine de çare olmadı. Zaten dünya ABD'de 1929'da başlayan ekonomik krizle sarsılmaktaydı. Ünlü ekonomist Keynes'e göre dizginsiz kapitalizmin uçuruma sürüklendiği toplumu piyasanın gizli eli değil devletin ekonomiye müdahalesi kurtarabilirdi. Başkan Roosevelt New Deal politikasını hayata geçirerek devlet yatırımları ve tüketimin artırılması yöntemiyle krizden çıkışı sağladı. 1917'de kurulan Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği ise 1928'den itibaren kalkınma planları ile sanayileşmekteydi. İşte tam bu tarihsel dönemeçte 1931 yılında toplanan Cumhuriyet Halk Partisi CHP kongresinde 6 ok programa dönüştürüldü. 6 oktan biri devletçilikti. Planlı kalkınma hedefi doğrultusunda tekstil, şeker, kimya ve demirçilik alanında fabrikalar kurularak kitlerin temeli atıldı. O dönem İktisadi Devlet Teşekkülü adını taşıyan kamu işletmesi sayısı 1939'da 111'e çıktı. Üretim miktarından işçi sayısı ve ücret düzeyine kadar her alanda artış meydana geldi. Çavdar, sayfa 257-292. Demokratik tablo bu denli iç açıcı değildi. Çünkü 1930'ların Türkiye'si, Almanya, İtalya ve İspanya'da iktidarı ele geçiren faşizmin etkisi altındaydı. Tek parti iktidarı devletçilik ilkesinden sınıflarını, inkarını, toplumun birbirleriyle dayanışma halinde olan kesimlerden oluşan kabulünü anlıyordu. Hal böyle olunca sendika ve grev hakkı bir hayalden ibaret kalacaktı. Sendika ve grev hakkını ve iş kazası sigortasını öngören 1932 yılındaki iş yasası tasarısı meclis komisyonlarında boğuldu. Yerine 1934'te yeni bir tasarı hazırlandı. 2 yıl görüşülen yasa 1936'da sendika ve grev hakkı kırpılarak 3008 sayılı iş yasası olarak TBMM'den geçti. İlk iş yasası iş kazaları ve meslek hastalıklarını sosyal koruma sağlanacak riskler arasında sayarken iş sağlığı ve güvenliği güvence altına alındı. Yasanın kabulünden sonraki 6 ay içinde iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ve analık sigortasının hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Fakat 2. Dünya Savaşı'nın çıkması nedeniyle 1940'ta kabul edilen Milli Koruma Kanunu ile işçilerin hakları askıya alındı. Çalışma süresi 14 saate yükseltildi, madenlerde çalışma zorunluluğu esasına dönüldü, hafta tatili kaldırıldı, iş yerini terk etme yasağı kondu, kadın ve çocuklarla ilgili sınırlamalar işlevsizleşti. Özveri sayfa 48-49. Taşeronlaşma başlıyor. Devletin en büyük işverene dönüştüğü süreçte kit işçileri ile özel sektördekiler arasında ücret ve çalışma koşulları bakımından uçurum oluştu. Özveri'nin tespitine göre 1940'larda özel sektörde yükümlülüklerden kurtulmak için 2000'leri andıran taşeronlaşma uygulaması ortaya çıktı. İkinci Dünya Savaşı biterken Türkiye'de dünyadaki değişime direnemez hale geldi. 1945'te 4772 sayılı iş kazalarıyla meslek hastalıkları ve analık sigortaları kanunu çıkarıldı. Ardından İşçi Sigortaları Kurumu açıldı. 1946'da o tarihe kadar İktisat Bakanlığı bünyesinde İş ve İşçiler Bürosu ve İş Dairesi isimleriyle faaliyet gösteren yapı Çalışma Bakanlığı'na dönüştü. Sınıf esaslı cemiyet kurma yasağının kaldırılması üzerine Türkiye Sosyalist İşçi Partisi ve Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi açıldı. Bu partiler İstanbul, Zonguldak ve Kocaeli'de sendika birlikleri kurdu. İşçilerin örgütlenmesinden ürken devlet parti ve birlikleri kapattı. Sendikal alanın kontrol edilmesi ve CHP'nin denetimine alınması amacıyla 1947'de sendikalara kanunu çıkarıldı. Sendikalı işçi sayısı 52 bindi. Profesör Doktor Korkut Borotov'a göre 1946 yılı ve sonrasında içe kapalı ekonomi gevşetilerek dış pazara yönelen tarım, madencilik, altyapı yatırımları ve inşaata öncelik veren bir kalkınma yoluna sokuldu. Dünya ekonomisine eklemlenme çabası sonucu Türkiye dış borçla tanıştı. Borotav, sayfa 96-97. Demokrat Parti, Borotav'ın deyimiyle devletçiliği özel sermayenin birikimi için kullandı. Karma ekonomik modelin yerleştiği bu süreçte kırdan kente göç, düzensiz kentleşme ve gecekondulaşma olgusu doğdu. Özel işletmelerdeki işçi sayısı artarken işportacılık gibi marjinal alanda geçinen yığınlar oluştu. Başbakan Adnan Menderes'i deviren ve iki arkadaşıyla birlikte idam sehpasına gönderen 27 Mayıs darbesi ekonomide 1963 yılından itibaren planlı kalkınmaya döndü. Devlet Planlama Teşkilatı, DPT kuruldu ve kamu yatırımları 5 yıllık planlar çerçevesinde gerçekleştirildi. Birinci 5 yıllık kalkınma planının stratejik tercihi radyo, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli, süpürge ve otomobil türü dayanıklı tüketim mallarının ülke içinde üretilmesiydi. Bazı hallerde yabancı sermayenin de katkısıyla ilkin montaj sanayi olarak başlayan bu modelin zamanla yerli burjuvaziye dönüşeceği kabul edildi. İthal ikamecilik adı verilen bu politika 1980'e kadar ekonominin temel yönelimi oldu. Ucuz petrole dayalı model 1970'lerden itibaren petrol fiyatlarının yükselmesiyle Türkiye'yi çıkmaza sürükledi. AGE sayfa 120-123. Karanlıkta uyananlar. Karanlıkta uyananlar, Kavel fabrikasındaki işçi direnişinin etkisi sonucu 1964'te çekilen ilk işçi filmidir. Sermaye açısından tablo böyleyken 27 Mayıs sonrası işçi sınıfı açısından altın çağ yaşandı. 1961'de yeni anayasa toplu sözleşme ve grev hakkını güvence altına aldı. Koalisyon hükümeti programına bu hakkı almayınca İstanbul Sendikalar Birliği Saraçhane'de kitlesel miting düzenledi. 1963'te İstanbul'daki Kavel Fabrikası işçileri grev hakkı için iş bıraktı. Aynı yıl Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in çıkardığı 174 sayılı yasa ile İş Güvenliği Müfettişliği kuruldu. Sendikalar Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokalt Kanunu kabul edildi. İki kanunun yürürlüğe girdiği 24 Temmuz İşçi Bayramı ilan edildi. İşçi sınıfının uyanışı, sol düşüncenin kitleselleşmesinin de önünü açtı. Ecevit'in 1965'te genel sekreteri olduğu CHP, ortanın solunda yer aldığını duyurdu. Ecevit, 1973'te İsmet İnönü'yü devirerek CHP Genel Başkanı oldu. CHP'nin sola yönelmesinde Türkiye İşçi Partisi'nin TİP 1965'te 15 milletvekiliyle TBMM'ye girmesinin büyük etkisi vardı. Tipli sendikacılar 1967'de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu DİSK kurdu. Süleyman Demirel'in başbakanlığındaki Adalet Partisi AP hükümeti DİSK'in yükselişini durdurmak için yasa değişikliğine gidince 15-16 Haziran 1970'te kitlesel işçi ayaklanması çıktı. Ayaklanma sıkı yönetim ilan edilerek bastırıldıysa da Anayasa Mahkemesi işçileri haklı bularak yasayı iptal etti. Sosyal uyanışın ekonomik gelişmeyi aştığını düşünen Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Mart 1971'de darbe yaptı. Grevler yasaklanırken tip kapatıldı ve yöneticileri cezaevine kondu. 2 yıllık evrede 1475 sayılı iş yasası, 506 sayılı sosyal sigortalar kanunu ve işçi sağlığı, iş güvenliği tüzüğü kabul edildi. Sermayenin karşı saldırısı. Bu ara dönem 1973'te Ecevit'in CHP'si ile Necmettin Erbakan'ın Milli Selamet Partisi'nin MSP koalisyon hükümetiyle son buldu. Bir yıl sonra petrol fiyatlarının ani yükselmesiyle ekonomi darboğaza girdi. Kıbrıs'a müdahalenin sonucu olarak Türkiye'ye ambargo kondu. 1975'te hükümet devrildi. Yerini Demirel'in Milliyetçi Cephe, MC hükümeti aldı. Ecevit, 1978'de yeniden iktidara geldiğinde keskin sağ ve sol kamplara ayrılan sokaklarda iş savaş vardı. Dış kredilerle ayakta duran devlet maaş ödeyemiyordu. Ekmekten tüp gaza, yağdan sigaraya temel ihtiyaçlar bulunamaz hale gelmiş, kara borsa oluşmuştu. Ecevit 2 yıl boyunca direndiği Uluslararası Para Fonu'nun IMF, KİS sorununa çözüm bulunsun, ücretler düşürülsün, kalkınma hızı yavaşlatılsın dayatmasını kredi karşılığında kısmen kabul etti. Emin Çöleşan, 24 Ocak, Bir Dönemin Perde Arkası, Milliyet Yayınları, İstanbul, Ocak 1985, sayfa 9-16. Kredi geçici bir rahatlama sağlasa da Ecevit'i ayakta tutmaya yetmedi. Ecevit 14 Ekim 1979'daki ara seçimleri kaybedince iktidar koltuğunu Demirel'e bıraktı. Demirel 30 Kasım 1979'da ekonomiden sorumlu başbakanlık müsteşarı olarak Turgut Özal'ı atadı. Bu ikili 1950'lerden beri tanışıyordu. Birlikte Menderes iktidarında elektrik işleri etüt idaresinde teknisyen olarak görev yapmışlar. 1960'tan sonra DPT'ye uzman olarak girmişlerdi. Demirel'in AP'si iktidar olunca Özal 1966'da DPT müsteşarı oldu. Bu koltukta 1971'e kadar kalan Özal darbeden sonra Dünya Bankası'nda iş bulup ABD'ye yerleşti. 2 yıl sonra dönünce özel sektöre girdi ve en güçlü işveren sendikası olan Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası'nın MES başkanlığına kadar yükseldi. AGE sayfa 41-43. Görevi süresince Özal işçilere yüksek zam yapan işverenleri iktidara şikayet etti. Emin Çöleşan, Turgut Nereden Koşuyor, Tekin Yayın Evi, Ankara 1989, sayfa 114-115. Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin TÜSİAD, 1979'da işçiye %400 zam veren Ecevit hükümetini gazete ilanlarıyla protesto ettiği metni yazanlardan biri de Özal'dı. Özal, Demirel'in davetiyle müsteşar olduğunda koltuğunun altında 24 Ocak kararları diye anılacak ekonomik paket vardı. Boratav'ın deyişiyle sermayenin karşı saldırısı başlamıştı. Boratav, sayfa 147. Sermayenin karşı saldırısı. Sermayenin karşı saldırısı ilkin doğduğu yerde ABD'de ve Avrupa'da başladı. Ülke sınırları içerisinde iş adamı Henry Ford'dan esinle Fordizm diye adlandırılan fabrika bazlı üretim ve 1929'daki ekonomik krizin çaresi olarak doğan sosyal devlet sermaye tarafından bir yük olarak görülmekteydi. Devletin düzenleyici rolü nedeniyle benimsenen asgari ücret, toplu sözleşme, hastalık, yaşlılık ve işsizlik gelirini içeren sosyal güvence sistemi 1970'li yıllardan itibaren sermaye birikimi önünde engel kabul ediliyordu. Gamze Yücesan, Özdemir, Ali Murat Özdemir, Sermayenin Adaleti, Türkiye'de Emek ve Sosyal Politika, Dipnot Yayınları, Ankara 2008, sayfa 56-62. Boratav'a göre bu radikal dönüşümler metropolde ve çevrede yer alan ulusal ekonomilerde emek lehine gerçekleşmiş bulunan 30 yıllık kazanımların tasfiyesini başlattı. Hedef refah devleti ve kalkınmacı devletti. Boratav, sayfa 174-174. Neoliberalizm ucuz iş gücü ve daha çok birikim için dünyaya açılırken Türkiye gibi çevre ekonomilere koruma duvarlarının yıkılması öneriliyordu. İhracat esaslı büyüme için ücretlerin düşürülmesi gerekiyordu. Türkiye yeni ihracatçılar bloğuna katılacak iyi ise yerel kapitalistlerin çok uluslu şirketlerin stratejileriyle uyumlu olarak yerel iş gücünün olağanüstü sömürü koşulları altında işe koşulabilmesi için uluslararası sermaye ile ortak hareket etmesi gerekmekteydi. Yücesan, Özdemir, Özdemir, sayfa 78. 12 Eylül'den iş teklifi. Özal'ın 24 Ocak kararları bu neoliberal dönüşümü amaçlıyordu. IMF ve Dünya Bankası'nın tavsiyeleri uyarınca para değeri düşürüldü. Kit zamları ve fiyat denetimi kaldırıldı. Tarımsal ürün destekleme alımları kısıtlandı. Yabancı sermaye yatırımları teşvik edildi. Dış ticarete vergi ve kredi kolaylıkları getirildi. Ancak grevlerle sarsılan ve iç çatışmanın doruğa yükseldiği ülkede bu programı uygulamak mümkün değildi. 1966'da 374 bin olan sendikalı işçi sayısı şişirilmiş olmakla birlikte 1981 itibariyle 5.7 milyona tırmanmıştı. HTTP 2 nokta üst üste /sorry-pe-art-kl-end-6-end-yil-2004. 1980 başından itibaren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlık istifalarla sonuçlanmış ve Bakanlar Kurulu 71 grevi iptal etmişti. Özveri sayfa 35. Hasılı, Orgeneral Kenan Evren liderliğindeki junta 12 Eylül 1980'de iktidara el koydu. Milli Güvenlik Konseyi, MGK, adını alan junta Demirel'i görevinden alırken Özal ile yola devam etti. Özal 12 Eylül günü tutuklanma endişesiyle gittiği Genelkurmay'da MGK'dan iş teklifi aldı. Emin Çöleşan, 12 Eylül Özal ekonomisinin perde arkası. Milliyet Yayınları İstanbul, Ağustos 1984, sayfa 45-48. Askerler ekonomik programı sürdürmeyi önermiş, Özal teklifi kabul etmişti. Özal bir hafta sonra Bülent Ulusoy hükümetinde ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı oldu. Özal ile TSK'nın yakın ilişkisi Ocak 1980'e dayanıyordu. 24 Ocak kararlarını kamuoyuna açıklamadan 2 hafta önce 8 Ocak 1980'de Evren ve komutanlara sunum yapmıştı. Askerler sunumdan etkilenmişlerdi. Çöleşan, 24 Ocak, bir dönemin perde arkası, sayfa 112-117. Bu nedenle Devlet Başkanı, Genelkurmay ve MGK Başkanı Kenan Evren, 15 Eylül 1980'de resmi gazetede yayımlanan 5 sayılı kararı ile ekonomi programdan şaşmayacaklarını ilan etti. Çöleşan, 12 Eylül, Özel ekonomisinin perde arkası, sayfa 75. Grevler yasaklandı, sendikalar kapatıldı. 12 Eylül bu taahhüdün gereği olarak bütün grevleri yasaklarken Türk İş hariç sendikaları kapattı ve sendikal faaliyetleri durdurdu. 1982'de kabul edilen anayasa ile sendika kurma hakkı kısıtlandı. Toplu sözleşme yapabilmek için sendikalara sektörde %10'luk örgütlenme zorunluluğu getirildi. Sorunsuz geçişin bir nedeni polis ve jandarma zoru ise diğer nedeni devletteki ideolojik dönüşümdü. İthal ikameci ekonomide hakim ideoloji olan Kemalizm, sol düşüncelerle temas ettiği için terk edildi. Kemalizmin yerini kamusal alandan ırak tutulmuş, siyasal İslam ve milliyetçiliğin birleşimi olan Türk İslam Sentezi aldı. 1970'lerde Aydınlar Ocağı etrafında bir araya gelen milliyetçi aydınların ortaya attığı sentez, 12 Eylül'de resmi ideoloji halini aldı. Bu ideoloji, Özal iktidarlarında sivil temsilcisine kavuşurken neoliberal dönüşümlere toplumsal rıza üretti. Simten Coşar, AKP'nin iktidarla dansı, neoliberalizm ve Türk İslam sentezi, iktidarın şiddeti, Metis Yayınları, İstanbul 2014, sayfa 80-81. Anavatan Partisi'nin, ANAP, kurup başına geçen Özal, 6 Kasım 1983'te yapılan ilk seçimde iktidar oldu. 1989'a kadar başbakanlık yapan Özal, o yıl Cumhurbaşkanı seçildi. Özal 1993'te öldüğünde ardında kapılarını serbest piyasaya ardına kadar açmış bir ülke bıraktı. Özal'lı yıllarda sermayenin karşı saldırısının ilk hedefi kitler oldu. Hazineden kaynak aktarılmadığı için darboğaza sürüklenen kitler devletin yükü sayıldı. Çare olarak özelleştirme işaret edildi. 1984'te kamuya ait yarım kalan tesislerin tamamlanması veya yeni bir tesis kurulması için uygulanan özelleştirme 1986'dan itibaren kamu varlıklarının satışına dönüştü. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre 1985'ten itibaren 271 kuruluştaki hisse senedi 1797 taşınmaz, 10 otoyol, 2 boğaz köprüsü, 146 tesis, 7 liman, şans oyunları lisans hakkı ve araç muayene istasyonları özelleştirme kapsamına alındı. 1986'dan Mart 2016'ya kadar 206 kurum ve kuruluş özelleştirildi. Bunlardan 195'inde hiç kamu payı kalmadı. Bu politika 1990'larda kurtuluş reçetesi olarak görüldü. Özelleştirme ile birlikte işçi sınıfının örgütlülüğüne ve haklarına ilişkin kapsamlı bir saldırı başlatıldı. SSK istatistiklerine göre 1988'de %47.4 olan sendikalaşma oranı 1990'da %42.4'e geriledi. 2000 yılına gelindiğinde bu oran %16'ya düşmüştü. Aynı tarihsel kesit içerisinde kamuda sendikalaşma oranı %100'den %55.4'e, özel sektörde ise %25.7'den %6.4'e düştü. Yücesan, Özdemir, Sermayenin Adaleti, sayfa 134. Emek alanındaki sendikasızlaşmadan sonra bir sonraki adım kuralsız ve güvencesiz çalışma oldu. Gecekondulaşma ile doğmuş, işportacılıktan taşıyıcılığa, onarımdan mevsimlik işçiliğe varıncaya kadar geniş bir hizmet alanını oluşturan marjinal sektör 1985'lerden itibaren kayıt dışı ekonomi adını aldı. 1996'da özel sektördeki işçilerin 2/3 hiçbir sosyal güvenlik sisteminden yararlanmadan çalışıyordu. Berna Yılmaz, siyasal İslam'dan AKP iktidarına İslamcı burjuvazi ve demokrasi, eleştirel bir değerlendirme, iktidarın şiddeti, sayfa 106-107. ...1994 krizinden sonra yaygın şekilde taşeronlaşmaya gidildi. 2000 yılında özelleştirilen kitlerin %25'i taşeron şirketlerden hizmet alıyordu. AGE sayfa 113. Bu evrede iş kazalarında görünür bir artış meydana geldi. SGK verilerine göre 1996'da 1296, 1997'de 1282, 1998'de 1094, 1999'da 1165... 2000'de 731, 2001'de ise 1002 işçi iş kazalarında can verdi. http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/98b3e71ec378bd8_ek.pdf/dergi_97. Dervişin reçetesi. İşçiler 1989'dan itibaren Zonguldak, Seka ve Demirçelik direnişleriyle karşı dursa da Bahar Eylemleri adı verilen ve halkta sempatiyle karşılanan mücadeleler ANAP iktidarını sarsa da, sermayenin karşı saldırısı tökezlese de 2001'den itibaren kaçınılmaz sona gelindi. Doğu Asya'dan başlayıp Latin Amerika'ya uzanan ekonomik kriz Türkiye'yi vurdu. Ecevit'in başbakanlığındaki Demokratik Sol Parti, DSP, ANAP ve Milliyetçi Hareket Partisi, MHP koalisyonu, kredi alabilmek için IMF ve Dünya Bankası ile masaya oturdu. Ekonomi Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Kemal Derviş'e teslim edildi. Derviş'in önerileri doğrultusunda 15 günde 15 yasa çıkarılarak krizin aşılması amaçlandı. 15 yasa içerisinde devlet tekeli altındaki şeker ve tütün ile telekomünikasyon ve doğalgaz piyasasının özelleştirilmesi de vardı. Türkiye 3 Kasım 2002'de sandık başına gitti. Koalisyonu oluşturan 3 parti ile Tansu Çiller'in Doğru Yol Partisi, DYP, %10'luk seçim barajını geçemeyerek meclis dışında kaldı. Erdoğan'ın AKP'si tek başına iktidara geldi. Kuralsızlığın iktidarı. AKP'nin içinden doğduğu milli görüş geleneği 1990'lara kadar ağırlıklı olarak alt sınıflara yaslanmaktaydı. Kendisi de 1977 yılındaki genel seçimlerde Erbakan'ın MSP'sinden milletvekili adayı olan Özal'ın uyguladığı ekonomi politika İslami kesimde yerel bir burjuvazinin çıkışını sağladı. Konya, Kayseri ve Yozgat'ta yoğunlaşan siyasal İslam'ın Anadolu kaplanları dediği laiklerin Yeşil Sermaye adını koyduğu yerel burjuvazi, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, MÜSİAD etrafında toplandı. Yerel sermayenin siyasal temsilcisi, MSP'nin devamı olan Refah Partisi, RP olmuştu. Bu akımın 1996'da kurduğu kısa süreli koalisyon, TSK'nın 28 Şubat müdahalesiyle son buldu. Kapatılan RP'nin yerine Fazilet Partisi, FP açıldı. Erdoğan'ın öncülük ettiği parti içindeki grup, FP'nin de kapatılmasından sonra yolunu ayırarak AKP'yi kurdu. 28 Şubat müdahalesinin sistem dışına attığı siyasal İslam, Erdoğan'ın deyişiyle milli görüş gömleğini çıkararak muhafazakar demokrat kimliği benimsedi. Liberalize edilmiş siyasal İslam, yola çıkarken Anadolu kaplanlarını beraberinde götürdü. AKP iktidara geldiğinde içeride kendisine karşı koşullanmış TSK'nın başını çektiği elite karşı sırtını AB'ye ve küreselleşmeye yasladı. Bu yönelim neoliberal programın bütün gereklerini yerine getirmesini zorunlu kılmaktaydı. Kaldı ki AKP bu programın hayata geçirilmesi için gönüllüydü. Dünya Bankası'nın direktifleri uyarınca tarım ürünlerine ilişkin kamu kurumları tekel ve fisko birlik özelleştirildi. Özele devredilen bu alandaki fabrikalar zamanla kapatıldı. Çaykur ve Toprak Mahsulleri Ofisi etkisizleştirildi. Tüpraş, Telekom ve Erdemir gibi kurumlar hızla satıldı. AKP'nin kararlı şekilde sürdürdüğü kalkınma metodu sanayileşme bakımından başarısız oldu. TÜİK verilerine göre 2005 yılında istihdam edilenlerden %47.3'ü hizmet sektöründe, %25.5'i tarımda, %21.6'sı sanayide ve %5.6'sı da inşaatta çalışmaktaydı. 10 yılın sonunda Şubat 2016 itibariyle bu dağılım şöyle değişti. %55'i hizmette, %18.4'ü tarımda, %19.9'u sanayide ve %6.7'si de inşaatta. Bu veriler gösteriyor ki tarım alanında çalışanlar %7 oranında azalmasına rağmen sanayiye değil hizmet sektörüne kayış meydana geldi. Sanayideki %2'lik azalma da ya hizmete ya da inşaata aktı. Sendikalılar %58'den %11'e düştü. Emek piyasası aynı gereklilikler doğrultusunda yapılandırıldı. Kamu istihdamı azaltıldı. Özel sektörde sendikalaşma imkansızlaşırken taşeronlaşmanın imkanları çoğaltıldı ve emek piyasası kuralsızlığa terk edildi. AKP iktidar olduktan 2 ay sonra toplam işçi sayısı 4.686.618'di. Sendikalı sayısı ise 2.717.326'yı buluyordu. Yani işçilerin %58'i sendikalıydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na (ÇSGB) göre Temmuz 2016 itibariyle işçi sayısı 13.038.351'e yükseldi. Bunların 1.499.872 sendikaya üyeler http://www.czgb.gov.tr/media/1719/2016/ocak/6856.pdf toplu iş sözleşmesi yapabiliyor. AKP 24 Ocak'tan beri süregelen sermayenin karşı saldırısını tamamlamaktaydı. AKP hükümetleri, IMF paketleri ve Dünya Bankası programlarına sadık kalarak hazırlanan neoliberal ekonomi politikaları demetinin 1980 sonrasında merkez sağ selefleriyle kıyaslandıklarında en kararlı takipçileri ve uygulayıcıları ola geldiler. Simten Coşar, AKP'nin iktidarla dansı, neoliberalizm ve Türk-İslam sentezi, iktidarın şiddeti, sayfa 89. İkinci ayrımın sonu, sayfa 40.